Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye İlmez.
Sesli ekonomiye başlıyoruz. Bugün sesli ekonomide ekonomideki kuralları konuşalım. Ekonomide önemli kurallar, ilkeler, teoremler, oldukça geniş yelpazeye yayılan kurallar var.
Çelişkiler.
Teknik veya teorik düzeyde kabul görmüş önemli kurallar var. Yasalar var, hipotezler var. Bunlar hep konuşulur. Bugün bunlardan bizim seçtiklerimiz, derlediklerimiz üzerinden gidelim. Ekonomiye can veren kurallar diyorum. Kurallar, yasalar diyorum ama çünkü bunlar ekonomi bunlarla canlanıyor. Bu kurallar önemlidir. Bu kuralları bilmek gerekir. Bu kurallara uymak gerekir. Uymadığınız zaman sonuçları ağır olabiliyor. Onları da yine konuşuyoruz.
Tabii bunların bir bölümü yani ekonomi bir sosyal bilim olduğu, insana, topluma ve zamana göre değişim geçirdiği için bunların bir bölümü zaman içinde şeyini kaybediyor, evet. Geçerliliğini ya da başka bir şekle bürünüyor. Ama gene de bunları tarihsel olarak bilmek lazım. Çünkü gerçekten şekil değiştirerek başka zamanlarda evet. Tekrar karşımıza çıkabiliyor.
Biz bugün mümkünse şekil az değiştirmiş ya da evet. Değiştirmemiş olanları seçtik. İçlerinde bir iki tanesi var şu anda tartışılan, onlara gelince konuşuruz. İsterseniz say kanunuyla başlayalım. Değil mi? Say kanunu bundan evet. Birkaç program önce de gene konuşmuştuk burada. Evet. Yer yerde evet. Atıfta bulunduğumuz kanun. Kanun nedir Mahfi Bey? Çok kısa sizden.
Say kanunu ya da Türkçe'de eskiden anlatıldığı ismiyle Mahreçler Kanunu. Fransız iktisatçı Jean-Baptiste Say'ın ortaya attığı bir kanun. Buna göre her arz kendi talebini yaratır. Kural, kanun bu. Yasa bu. Yasa olarak ortaya atılmış hem de. Güçlü bir yasa. Bir ekonomi kanunu. Bugün tam anlamıyla geçerli değil. Ortaya atıldığı dönemde henüz parasal ekonomi o kadar gelişmiş değildi. Ve dolayısıyla malların mallarla trampa edilmesi, yarı para yarı trampa düzeni vardı. Dolayısıyla pazara bir mal götürdüğünüz zaman onun karşılığında başka bir mal alınıyordu. Ve dolayısıyla o arz kendi talebini yaratabiliyordu. Parasal ekonomiye geçildikten ve bu yaygınlaştıktan sonra bu yasa biraz değişti. İşte neoklasiklerle birlikte her talep kendi arzını yaratıra döndü. Yani talep önce gelecek, ona göre üretim olacak, arz olacak şeklinde. Çok daha doğrusu bugün geçerli olan kural kısa vadede talep arzı yaratır, uzun vadede arz talebi yaratır. Yani evet. İkisi de birbirini yaratan bir sürece girmiş. Ama bu tarihi yasayı da bilmekte yarar var.
Yani bunun arkasındaki mantık üretilen mal ve hizmetler onları satın alacak kadar gelir yaratır.
Evet, doğru.
Dolayısıyla o gelir yaratıldığı zaman o talepte o arzı karşılayacak, aynen. O talepte çıkar diye. Bu bir dönem klasik iktisatçılar tarafından da böyle hararetle savunulan bir görüştü. Peki ikinci kanunumuz Gresham Kanunu.
Evet, Gresham Kanunu da İngiltere'nin çok ünlü kraliçesi 1. Elizabeth zamanında o dönemde kraliçenin danışmanlığını yapmış olan Sir Thomas Gresham tarafından yapılan bir gözleme dayalı. O dönemde kağıt para yok, madeni para var ve madeni para gümüş ve gümüş karışık madenlerden yapılıyor. İki tür para aynı anda dolaşımda. Bunlardan birisi saf gümüşten yapılmış para, aynı değeri taşıyor. Öbürü de gümüşle başka madenlerin karışımından yapılmış para. Tabii bu durumda iki para da aynı değere sahip göründüğü için gümüşü eritip satmak çok daha karlı hale geliyor. Dolayısıyla gümüş, saf gümüş olan paralar piyasadan kayboluyor. Bunları topluyorlar, eritiyorlar. Sattıkları zaman çok daha büyük gelir elde ediyorlar. Gresham bunu tespit edince kötü para iyi parayı kovar diye meşhur Gresham kanunu diye bilinen bir kanun ortaya atmış. Bugün madeni para bu kadar geçerli değil. Esas geçerli olan kağıt para ve bu yasa biraz tersine dönmüş durumda. Hangi para iyidir? Dolar iyi para.
Evet.
Çünkü değerini çok kaybetmiyor. Dolayısıyla iyi para kötü parayı bir anlamda kovuyor ve dolarizasyon dediğimiz olgu çıkıyor ortaya.
Burada kötü para iyi parayı kovar. Değerli parayı biriktiriyorsunuz çünkü içinde gümüşü evet. Fazla. Düşük değerdeki para ise tedavülde kalıyor. Onu kullanıyorsunuz. Bunu böyle özellikle sabit kur rejimlerinde geçerli. Şu anda aslında günümüzde çok geçerli olmayan kurallardan birisi olarak doğru. Geçer. Peki. Bunu da yine çok sık konuştuk. İmkansız üçleme.
Evet.
Nedir? Neye yol açar? Bu bizim yakından da bildiğimiz bir şey. Biz bu imkansız üçlemeyi yakın tarihimizde evet. Ve uzak tarihimizde birkaç defa denedik.
Evet.
Gördük ki imkansız üçleme imkansız gerçekten olmuyor. tanımlayalım, ondan sonra örnekleri verelim.
Yani bu imkansız üçleme ya da üçlü açmaz hipotezi. Bu hipotez sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ortamda sabit döviz kuru ve bağımsız bir para politikası aynı anda uygulanamaz. Yani sermaye hareketleri serbestse, Türk ülkeye giren çıkan yabancı para serbestçe girip çıkabiliyorsa, böyle bir durumda döviz kurunu sabit, aynı zamanda da para politikasını bağımsız olarak uygulayamıyorsunuz. Birinden birini seçmeniz lazım. Türkiye bunu denedi. Birkaç kere denedi geçmişte. Çok büyük bir faciayla karşılaşmadı ama vazgeçti sonunda. Yani ya para politikasını bağımsız yapmamanız lazım ya da kuru dalgalanmaya bırakmanız lazım. Aksi takdirde tutamıyorsunuz
bunu. Evet. Aynı zamanda sermayede serbestken hem dövizi hem faizi kontrol edemezsiniz.
Evet. Bu demek.
O demek aynı anda. İşte 2021 sonrası bir dönem bunu denedik. Olmadı. Enflasyon
olmadı,
patladı.
Tekrar normale döndük. Evet.
Serbest bırakıldı. Bir diğer yasamız Wagner yasası.
Bu çok basit bir şey aslında. Çok basit ve çok eski bir yasa.
Evet.
Wagner yasasına göre kamu giderleri, kamu harcamaları hem nominal hem de reel olarak sürekli artış halindedir. Hı. Hakikaten de baktığımız zaman bütün ülkelerde kamu giderleri belli bir artış içinde görünüyor. Hem de enflasyondan daha fazla artıyor. Çok çeşitli nedenleri var bunların. Birincisi enflasyon tabii etkili. İkincisi göçler etkili. Savaşlar etkili. Savunma harcamalarının sürekli artıyor olması etkili. Hı hı. Bütün bu etkilerle kamu harcamaları sürekli bir artış içinde.
Evet. Bir sonraki başlığımız Ricardo-Baro denklik hipotezi.
Evet.
Ricardo'cu eş değerlik ya da Ricardo'cu denklik de biliniyor.
Evet, bu tespit de bu hipotezde şöyle bir şeye dayanıyor. Bireyler rasyoneldir. Hı hı. Yani böyle bakılıyor hep. Özellikle bu rasyonel bekleyişler, hı hı, teorisini zaten ortaya atanlardan birisi Baro. Bireyler rasyonel davrandığı için uzun dönemde kamu açıklarının vergiyle kapatılacağını düşünüyorlar. Ve bunun sonucunda da bu yeni vergileri karşılayabilmek için harcamalarını azaltıyorlar bireyler. Azalttıkları bu harcamaları tasarruf haline getiriyorlar ve borç verilebilir fonlar piyasasına borç olarak sunuyorlar ki faiz geliri elde edebilsinler diye. Tabii bu sunulan, arz edilen, bu piyasaya sunulan miktarlar arttıkça da faizler düşüyor orada bolluk, evet, nedeniyle. Ve böylece de Ricardo Baro denklik hipotezi dediğimiz şey böyle, hı-hı, tanımlanıyor.
Buradan şöyle bir sonuç da çıkabiliyor mu? Devletin borçlanarak harcama yapması ile vergi artırarak harcama yapması arasında fark yok. Çünkü rasyonel, doğru, bireyler gelecekteki vergileri çok, de hesaba katar diye, doğru, bir varsayım üzerinden gidiyor.
Çok doğru ve hatta buradan giderek bir de şeyi diyorlar. Yani borçlanarak finanse edeceğine para basarak finanse, hı-hı, et diyor. Öyle bir, evet, tez de var.
Geldik Taylor kuralına. Özellikle, evet, para politikası ile ilgili temel kurallardan biridir. Önemli bir ekonomik kuraldır. Bundan da çok bahsederiz, atıfta bulunuruz. Bu ne diyor bize?
Taylor kuralı da merkez bankalarının kısa dönemde borç verme faiz oranlarını, hı-hı, zaten Merkez Bankası kısa dönemde borç veriyor. Bu faiz oranlarını gerçekleşen gayri safi yurt içi hasılayla potansiyel gayri safi yurt içi hasıl arasındaki fark ve gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyon arasındaki sapmalarla aynı yönde değiştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu gerçekleşen gayri safi yurt içi hasılayla potansiyel gayri safi yurt içi hasıl arasındaki fark dediğimiz şey çıktı açığa, çıktı fazlası açığa denilen şey. Bunu esas al, bir de diyor işte gerçekleşen enflasyonla hedeflenen enflasyon arasındaki farka bak, buna göre arttır diyor. Hı-hı. Şimdi bunlar tabii bu ve önceki bazı hipotezler, kurallar, yasalar daha ziyade böyle Amerika gibi ekonomiler için geliştirilmiş şeyler. Tam tamına böyle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere de çok uymuyor. Bizde enflasyon falan o kadar yüksek ki bunlar böyle daha düşük enflasyonları hedefleyerek yapılmış şeyler ama genel olarak, evet, belli geçerli olan kurallar tabii.
Yani merkez bankalarının faiz oranlarını belirlerken enflasyonu ve çıktı açığını dikkate alır. Bunu almaları gerekir. Kısacası onun ardındaki kurallardan biridir. Buna göre o faiz belirlemesini yaparlar diye.
Evet, günümüzde merkez bankaları da bu çıktı açığı meselesini çok fazlasıyla dikkate alıyorlar zaten.
Evet. Yani enflasyon hedefinden sapma varsa, evet, ve çıktı açığı da varsa o zaman merkez bankalarının faiz artırması gerektiğini gene kaçınılmaz söyleyen bir kuraldır bu. Evet. Bir diğeri ise Okan yasası.
Evet.
Bu da böyle yine
bu da çok bilinen
yasalardan.
Eski bir ya iktisatçı Arthur Okun tarafından ortaya atılmış eski bir yasa. Bu da işsizlik oranıyla gayri safi yurt içi büyüme oranı arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu öne sürüyor. Yani büyüme arttıkça işsizlik oranı düşer. Bilinen bir şey bu.
Evet.
Fakat Okun tabii bunu ortaya attığında bir takım yüzdelerle yani şu, burada bayağı oranlar vermiş. Şu kadar olursa bu kadar. Bunlar Amerika için yapılmış tabii oranlar. Bizim gibi ülkeler için çok geçerli olmayabilir. Ama Türkiye için de yapılmış bir araştırma var. Doktor İsmet Göçeri tarafından yapılan 2001-2015 dönemini kapsayan bir araştırma. O da mesela belli bir oranda büyüme artışının işsizliği belli bir oranda düşürdüğünü kanıtlamış. Türkiye için.
Orada bir puanlık büyümenin işsizlik oranını 0.11
evet.
azalttığı görülmüş.
Evet,
şeyde Türkiye de bire yarımdı diğer yasanın kendisinde de. O zaman farklı seviyede bir etkisi var.
Çok doğru.
Bir sonraki içeridekiler ve dışarıdakiler teorisi. Çok aslında bilinmez.
Çok bilinen bir şey değil bu. Evet az bilinen. Aslında bunu anlatmak için biraz Tunç Kanunu'ndan da söz etmek lazım öncelikle. Tunç Kanunu ücretlerin bu Ferdinand Lassalle tarafından ortaya atılmış bir teori 19. yüzyılda. Ücretlerin uzun vadede yaşam maliyeti düzeyine inme eğiliminde olduğunu öne sürüyor. Bunun nedeni ücretle çalışmak isteyen sayısının çokluğu, bunlar arasındaki rekabet, işe girme arzusu vesaire nedeniyle bu ücretlerin düşme eğiliminde olduğunu ve bunun yaşam maliyetine yakın bir düzeye ineceğini öne süren bir tez Tunç Kanunu. Bu aslında Demir Kanunu da ücretlerin Demir Kanunu Türkçe'ye Tunç Kanunu diye çevrilmiş. Öyle kalmış. Ben de düzeltmiyorum çünkü öyle biliniyor. Şimdi içeridekiler dışarıdakiler teorisi de aslında buna biraz karşıt bir görüş. O da firmalar işsizleri işe alıp istihdam etmek yerine halen çalışmakta olan işçilerinin ücretlerini arttırmayı tercih ederler. Çünkü yenilerini işe aldıkları zaman onların adapte edilmesi, işe alıştırılması, işi öğrenmesi için belli maliyetleri katlanmaları gerektiğini düşünürler. Ötekini yapmak daha ucuz geldiği için mevcut işçilerini iş başında tutup onların ücretlerini arttırmaya giderler. Dolayısıyla ücretlerde bir artış ortaya çıkar diye anlatıyor.
Evet.
İçeridekiler, dışarıdakiler.
Peki bir sonrakine geçelim. Philips eğrisi.
Evet.
Bu da
Philips eğrisi de bir çelişki.
Üniversitede öğrencilerin ilk karşılaştıkları
sorulardan biridir.
Hatta sor herkes Philips eğrisi neden eğri diye.
Evet, doğrudur. Philips de Yeni Zelandalı iktisatçının Philips'in İngiltere ekonomisi üzerine yaptığı bir çalışmadan kaynaklanıyor. Burada da enflasyonla reel ücretler arasında bir çelişki, işsizlik arasında bir çelişki olduğu ortaya çıkıyor. Yani reel ücretlerle buradan giderek enflasyonla işsizlik arasındaki çelişkiye işaret ediyor. Yani öyle bir şey ki enflasyonu düşürmeye kalktığınız zaman işsizlik oranı artar. İşsizlik oranını azaltmaya çalıştığınız zaman da enflasyon artar diye ortaya koyduğu bir tez. Bu teze birçok katkılar yapılmış zaman içinde. Kısa vadede doğru olansa da uzun vadede çok da böyle bunu doğrulayacak bir durumda olmadığı da tespit edilmiş.
İşsizlik arasında kısa vadede ters yönlü bir ilişki vardır. İşsizlik azaldığında enflasyon artma eğilimi gösterir veya tam tersi. Peki kamu açığı çelişkisi.
Bu da enteresan bir çelişki. Bu kamu kesimi açıklarındaki artışın şirketlerin karlılığını arttırabileceğini öne süren bir yaklaşım. Kamu kesimi nasıl açık verir? Ya vergileri düşük kalır enflasyona göre ya da harcamaları çok olur. Her ikisi de özel kesimin daha çok kazanmasına yol açar. Yani düşük vergi alınıyorsa özel kesimin net geliri artar. Kamu çok harcama yapıyorsa bu da özel kesimin eline geçeceği için gelirleri artar. Dolayısıyla aslında ilginç bir şekilde kamu açık verdikçe, açığı büyüdükçe özel kesimin geliri artıyor. Böyle bir ilginç sonuç ortaya çıkıyor. Buna kamu açığı çelişkisi deniyor.
Bir diğer çelişki tasarruf çelişkisi.
Bu da çok bilinen bir şey.
Kendinize kadar.
Bu da çok bilinen bir şey. Bu da yani bir kişinin ya da birkaç kişinin tasarruf etmesinin onların lehine olduğunu biliyoruz.
Evet.
Yani insan tasarruf ederse işte geleceğini daha garanti altına alır. Bu tasarruftan faiz geliri elde eder vesaire. Dolayısıyla tasarruf yararlıdır. Ama toplumda herkes tasarruf etmeye başlarsa bu tüketimin kısılacağı anlamına gelir. Hı hı. Tüketim olmayan bir yerde üretim de düşer. Dolayısıyla ekonominin büyüme hızı da düşer. Böyle bir çelişki ortaya çıkar. Yani biz hep böyle... Hep
buradan da aslında Japon sendromuna geçebiliriz. Evet. Bunlar birbiriyle ilişkili şeyler. Japonya örneği var burada. 90'ların evet. başında durgunluk içine girdi.
Japonya bir durgunluk içine girdikten sonra insanlar tabii nüfus da biraz yaşlı ve risk almayı çok seven bir şey de değil. Toplumda değil. Japonya böyle bir şey içine girince, durgunluk içine girince insanlar daha çok para tasarruf etmeye başladılar. Harcamalarını kıstılar. Harcamaları kıstıkça Japonya daha çok şeye girdi. Yani bir nevi işte bu tasarruf paradoksu dediğimiz şey aşağı yukarı Japonya'da ortaya çıktı. Buna Japon sendromu deniyor.
Evet.
Hatta Japon Merkez Bankası işte son küresel krizden sonra diğer merkez bankaları gibi, büyük merkez bankaları gibi bol miktarda para bastı, piyasaya sürdü. Bu parayı alanlar evine gitti, harcamadılar. Ve dolayısıyla bu tasarruf paradoksu dediğimiz şey burada da ortaya çıktı ve Japonya'nın durgunluğu arttı. Bu aslında toplumlar arasında çok farklı algılar toplumların niteliğine göre. Mesela aynı parayı Türkiye'de dağıt, o gün harcanır o para. Hemen insanlar şeyleri yenilerler. Buzdolapları yenilenir, arabalar yenilenir, kılık kıyafetler yenilir. Bu kültürel farklılıklardan kaynaklanan bir durum aynı zamanda.
Ve bir diğer çelişki, huzur çelişkisi.
Bu da gene ünlü iktisatçı Hyman Minsky'nin ortaya attığı bir şey. Bir de Minsky anı var. Evet, zaten evet. Bu bundan çok bağlantılı. Burada yani ard arda gelen finansal istikrar dönemleri kazançlarını arttırmak isteyen şirketler için ortada nasılsa bir istikrar var. Biraz daha fazla risk alalım. Karımızı biraz daha arttıralım gibi bir düşünceye evet. yol açıyor ve risk almak arttıkça aslında sorunlar da büyümeye başlıyor. Herkes risk almaya başladığında sistem bir çökerse hep beraber batıyorlar. Buna da Minsky anı deniyor. Bunun evet. böyle bir tam dönüm noktasında ortaya çıkıyor.
Onun dönümünün, Minsky'nin tanımladığı döngünün 5 tane aşaması var. Bunu aslında evet. aşağı yukarı bütün ekonomilerde, çeşitli dönemlerde görüyoruz. Şimdi önce yatırımcıları heyecanlandıran bir gelişme oluyor. Bu bir buluş olabiliyor ya da teknolojik bir gelişme olabiliyor. Güçlü bir faiz indirimi de olabiliyor. Yatırımcılar heyecanlanıyor. Ardından piyasalara hızlı bir canlanma geliyor. Hisse senetlerinden gayrimenkullere kadar birçok varlığın fiyatı artıyor, hız artmaya başlıyor. Ardından herkesin katıldığı çılgın bir mutluluk dönemi geliyor.
Doğru.
Varlıklara hücum başlıyor. Yükselen fiyatlarla herkesin serveti arttığı için böyle tam lale devri mutluluk zirvede oluyor. Bu Greenspan bunu irrasyonel coşku diye tanımlıyor evet. bu anı. Bu o dönem işte. Buna biz lale devri de diyebiliriz. Yani bizdeki karşılığı belki bunun lale devri. Normal şartlarda kredi bulamayacak olan, paraya ulaşamayacak evet. olan bile krediye kavuşuyor. Sonraki aşamada ise bazı öngörülü ve zeki yatırımcılar harekete geçerek karlarını realize etmeye başlıyorlar. Ellerindeki aşırı değerli varlıkları satmaya başlıyorlar. Ondan sonraki aşamada ise panik başlıyor. Bu 5. aşama. Alıcılar azalıyor. Böyle bir ortamda herkes malını satmaya çalışıyor. Ve varlık fiyatları da hızla düşmeye Doğru. başlıyor. Aynen. İşte bu ünlü Minsky döngüsü.
Evet.
Yani Minsky onun için böyle çok önemli bir adamdır. Finansal istikrarsızlık hipotezini geliştirmiş. Bu etkin piyasalar hipotezine karşı Doğru. piyasalar krize yatkındır diyor. Nitekim şu döngüyü çok kısa ya da çok uzun vadede bir sürü ülkede, bir sürü alanda görüyoruz değil mi?
Aslında küresel krizde gördük bunu gördük, değil tabii, mi? Yani böyle piyasalar sanki hiç almış başını gidiyor. Gayet böyle refah artıyor, işte gelirler katlanıyor, büyüme artmış falan. Herkes tuhaf tuhaf riskler Tabii. edindiler. İşte türev ürünler türevin türevi olarak piyasaya çıkmaya başladı. Herkes bunlara yüklendi ve sonunda sistem battı. Yani evet. tam bir Minsky anıydı 2008'in öncesi.
Evet.
Ondan sonra
2008 güzel bir örnek
değil mi? Minsky anıydı. Çok iyi örnek.
Bizim Minsky anımız ise bizim Minsky anımız 2013 Mayıs'tı. Evet. Türkiye ekonomisinin. Ondan önce herkes böyle coşku yaşıyor. Reyting yükselmiş, işte kur, Türk lirası çok değerli, çok doğru. borsa Uzun artıyor. Da sürdü o. Tabii borsa artıyor, para giriyor. 2013 Mayıs ayında Fed'in uyarısı başladı. Tapering tartışmaları ve ondan sonra işte o Minsky anı çözmeye başladı.
Çok doğru bir
Uzun bir süredir çözüldü.
2013 yani. Nisan falan.
2013 Mayıs.
Mayıs.
Mayıs başı evet. evet. Peki bir sonraki başlığımız tersine seçim ya da limon sorunu.
Ya bu adının var. Limon sorunu olmasının nedeni bu iktisatçı Akerlof'un kendisine Nobel ödülünü de kazandıran bir çalışması bu. Limon piyasası üzerine yaptığı bir araştırmadan kaynaklanıyor. Çok önemli bir gözlem. Çok ilginç yani limonla çok ilgisi yok. Oradan geliyor ama başka bir yere varıyor. Mesela bir sigorta şirketi kendini sigorta ettirmek isteyen kişilere göre o kişiler hakkında daha az bilgiye sahiptir kişilere göre. Dolayısıyla sigorta bedeli olarak ortalama bir bedel tespit eder. Ve bu bedel üzerinden sigorta edeceğini söyler. Bu halbuki her yüksek riski olanlar da düşük riski olanlar da bu bedele muhatap olurlar. Üç aşağı beş yukarı az çok oynayabilir. Fakat tabii riski düşük olanlar bu bedeli yüksek bulurlar. Ve dolayısıyla kendilerini sigorta ettirmeyip başka yönlere gitmeye çalışırlar. Başka sigorta şirketlerine. Dolayısıyla bu sigorta şirketi riski yüksek olanları sigorta etmiş olur. Sonunda bir batış halinde bütün riski yüksek olanlar batacağı için sigorta şirketi de batar. Böyle bir tespit bu. Tersine seçim dediği şey bu. Limonla çok bunun ilgisi yok ama yaptığı çalışma limon piyasası evet. üzerine.
Bu ilginç bir adam Akerlof aynı evet, zamanda. Dediğim gibi Nobel'de, Berkeley'de hoca. Eşini biliyorsun. Janet Yellen'ın kocası.
Evet biliyorum.
Janet Yellen bir sohbetinde diyor ki biz ne zaman evde yemek masasına otursak ekonomi konuşulur bizim evde diyor. Masada ekonomi konuşulur diyor. Şimdi aileye bak. Bir tane Nobel ödüllü iktisatçı. Karısı FED Başkanlığı, Amerikan Hazine Bakanlığı yapmış ünlü bir iktisatçı. Oğulları da İngiltere'de Warwick Üniversitesi'nde profesör. Yani üç ve ileride o da Nobel adayı olabilir denen bir yani yetenekli birisi. Yani ailede ana baba çocuk üçü de ciddi iktisatçı. Onun için öyle bir aileden gelmiş. Ve çok da önemli katkıları var aslında.
Peki konuda. Burada biz de bu şeylere bir katkı olsun diye aile çelişkisi diyebilir miyiz? Ne kadar zevksiz bir masa ya. Düşünebiliyor musun? Akşam eve geliyorsun. Karı koca geliyor oturuyorlar ekonomi konuşuyorlar.
Evet.
Devamlı. Hiç sanat yok mu? Bir dizi izledik şu yok mu? Yani böyle futbol hiçbir şey yok. Sadece bunu
aile
konuşuyorlar.
Aile çelişkisinin önemli noktası aile bundan keyif alıyor. Onlar için çelişki yok.
Belki de başka konuşacak konu bulamıyorlar.
Olabilir.
Onu tam bilmiyoruz yani.
Başka kurallar da var aslında. Başka evet. hipotezler de var. Şöyle hızla üzerinden geçelim diğerlerinin. Mesela Fisher kuralı. Nominal faiz oranı, reel faiz oranı ile beklenen enflasyon oranının toplamına eşittir diye basitçe tanımlayabileceğimiz bir kural. Bu gene sık karşımıza çıkan evet. bir şey. Laferrere eğrisi var. Vergi oranları ile vergi yerleri arasındaki ilişkiyi gösterir bu değil mi?
Bu çok doğrulanmadı. Evet, evet. Bu meşhur arz yönlü iktisat kuramının kurucularından Laferrere. Evet. Laferrere eğrisi de yani vergileri azaltırsan toplayacağın vergi miktarı artar. Dolayısıyla kaybetmezsin, kazanırsın diyor. Evet. Öyle olmadığını Samuelson ispatladı Amerika için.
Paranın miktar teorisi teoriler evet. arasında yer tutar. Para arzındaki artışlar uzun vadede enflasyonu yol açar diye çok basit şekilde basitleştirirsek.
Evet, bu da biraz totolojik bir şeydir.
Üretim sabitse tabii.
Çünkü para arzı çarpı paranın dolaşım hızı eşittir. Eşittir kabaca gayri safi yurt çağısına diyelim. Peki paranın dolaşım hızını nasıl hesaplıyoruz? Büyük ölçüde P'yi yani bu tarafa geçirerek fiyatlar seviyesi bu tarafa geçirerek hesaplıyoruz. Dolayısıyla kendi içinden ürettiğimiz evet. denklemin kendi içinden ürettiğimiz bir şeyi denkleme eklenince zaten eşit çıkıyor. Ama güzel bir yaklaşımdır. Yani sembolik de olsa bir şeyi anlamak için yani sonuçta özetle şunu diyor. Para arzını arttırırsan enflasyonu yol açarsın.
Yani ekonomi öğrencilerinin bilmesi gereken bir şey. Çünkü sınavlarda çıkar bu.
Doğru.
Marshall-Lerner koşulu bir ülkenin dış ticaret dengesinin döviz kuru değişimlerine nasıl tepki verdiğini aslında gösteriyor değil mi?
Evet tamamen. Yani buradaki koşul şudur. İşte ülkenin ihracat-ithalat ilişkileri onun esnekliğine bağlıdır. Öyle yani ben ihracatı şöyle kuru değiştirdim böyle oldu değil. Senin ihraç ettiğin mal karşı tarafın evet. karşı taraf için ne kadar önemli? Gelir esnekliği, ikame esnekliği neye bağlı? Bunları ortaya koyan yani, bir koşul.
İhracat ve ithalat fiyat esnekleri toplamı birden evet. büyükse o zaman yerel para değer kaybettiğinde dış ticaret evet. dengesinde bir iyileşme olur. Bu da gene bizim sık konuştuğumuz bir şey. Tobin Q teorisi var. Bir firmanın yatırım kararı piyasa değeri ile sermayenin ikame maliyeti oranına göre şekillenir diye evet. basitçe özetlenebilecek. Doğru. Benim gördüğüm benim notlarımda Pigo etkisi.
Evet. Yani fiyatlar düştüğünde bireyler daha zengin hisseder ve harcamalar. Bunun tersleri de tersi de var. Tersini söyleyenler de var. Yani servet etkisi var, işte ne bileyim gelir etkisi var, bir sürü etki var burada.
Bu bize güzel bir etki. Deflasyon döneminde talep yeniden canlanabileceğini gösteriyor dolayısıyla bu kural.
Aslında tersi de var. Yani enflasyonla birlikte şey arttığı için, servetler arttığı için insanlar kendilerini zenginleşmiş hissederler.
Evet.
O da harcamaların artışına yol açabilir. Hepsi var. İktisat öyle bir şey ki yani hani böyle bir laf vardır ya, iki kişinin konuşup farklı sonuçlara, ikisi de doğru olan farklı sonuçlara vardığı, odada Keynes varsa üç farklı sonuca vardığı şeydir diye öyle oluyor. İktisat biraz öyledir ekonomi böyle bir şey.
Ve son olarak da rasyonel beklentiler hipotezi. Ekonomik ajanlar, ekonomideki birimler mevcut tüm bilgileri kullanarak geleceğe dair doğru tahminlerde bulunurlar diye böyle bir iyimser.
Bunun çok basit bir sloganlaştırılmış bir hali var. Toplumda bekleyişler, beklentiler ne yöndeyse gerçekleşmede o yönde olur diye. Özellikle de biz onun için zaten mesela Merkez Bankalarının bu çıkardığı sektörel enflasyon beklentileri ankette bununla ilgili. Özellikle karar alıcılar, yani mesela reel sektörün beklentileri çok önemli. Sonuçta fiyatlara karar veren onlar. 40 bekliyorlarsa ve 40'a göre davranıyorlarsa zaten öyle çıkıyor sonuç.
Evet.
Rasyonel bekleyişler teorisi bunu söylüyor biraz.
Son dedim ama aslında istersen sonu bu Fisher yaklaşımından bahsettik. Bir de neo Fisher yaklaşım var. Evet. Bu da geleneksel para politikasının tersine nominal faiz oranlarındaki artışın uzun vadede enflasyonu artırdığını söyler. Yüksek faizler uzun vadede enflasyon. Ya da tersine enflasyon nominal faiz düşük tutuldukça enflasyon da onu takip ederek aşağı gelir diye savundu. Bu 2008 krizinde Avrupa'da bir süre denendi. Tabii burada önemli olan şey bunu çok yüksek ekonomilerde bunu yapmaya kalkışırsanız olmaz. Ki biz denedik. 20'lerdeki enflasyon bir anda 70'lere
gidiyor. 2'lerde, 3'lerde, 4'lerdeysen oluyor. Buna işte biraz şey de deniyor, modern para teorisi diye.
Evet, modern para teorisi.
Modern para teorisi denilen şey biraz da bu.
Evet, teorilerin kurallarının sonuna geldik. Burada noktayı koyalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.